Ayrım 18, İhanet ve Darbe, Ergün Poyraz, sayfa 189. Fethullah Gülen'in 35 yıllık yol arkadaşı, Gülen'in çevresindeki müritlerin azat kabul etmez, bir kölelik yapma nedeninin ne Allah'a iman ne de insanlara Müslümanlık öğretmek olmadığını şöyle anlatıyordu. Fethullah Gülen'in ahir zamanda Müslümanlığı, Hristiyanlığı ve Yahudiliği harmanlayıp ortaya bütün dünyanın kabul edeceği bir din çıkarmasına yardımcı olmak. Gülen Prizma adlı kitabında Kutbül Akta peygamberler üstü bir makamdan bahsediyor, adeta kendini tarif ediyordu. Bu Kutbül Aktab, Hazreti Muhammed'in Hazreti İsa'nın yapamadığını gerçekleştirecek, tüm dinleri birleştirecekmiş. Kürt Said olarak bilinen Ermeni Said'in Nur Risaleleri, Bahailerin Kitab-ün Nur'undan devşirme saçmalıklar yumağıydı. Said'in Yeni Asya yayınlarından çıkan Emirdağ Lahikası kitabının 123. sayfasına baktığımızda, İslam dinini yozlaştırmak amacıyla kurulan Bahailiğin inançlarını taşıdığını görüyoruz. Said kendi açıklamalarına göre devlet tarafından sürekli zehirlenmektedir. Said bu zehirlenme yalanlarını bazı yerlerde 7, bazılarında 9, bazılarında 10 ve daha fazla sayılara çıkarıyor. Adeta Mahmut Paşa seyyar satıcılarının taktiğini uyguluyordu. Said zehirlenme sayılarını atarken dinleyenlerin verdiği gazdan etkilenmiş olacak ki, kendisini zehirlenmekten cevşen ile evradı Bahaiye'nin koruduğu iddialarına sarılıyordu. Said Emirdağ Layıkası'nın 123. sayfasında evrad-ı Bahaiye'nin kendisini korumasını şöyle anlatıyordu. Kardeşlerim, merak etmeyiniz. Cevşen ve evrad-ı Bahaiye bu defa dahi o dehşetli zehrin tehlikesine galebe etti. Tehlike devresi geçti fakat hastalık devresi devam ediyor. Emirdağ Layıkası'nın 152. sayfasında yer alan sayıklamalara göre Ermeni Said hastalanmıştır. Şifayı aradığı yer ise yine evrad-ı Bahaiye'dir. Nasıl mı? Said'den okuyalım. Bugünlerde rahatsızlık için evrad-ı Bahaiye'yi ezber değil, kitaba bakarak okudum. Said'in yazdığı iddia edilen Emirdağ Lahikası'nın 467. sayfasında yer alan sözlükteki evrad-ı Bahaiye'nin tanımına baktığımızda şu karşılığı görüyorduk. 19. yüzyılda İran'da ortaya çıkan reformcu bir cereyanın virtleri, zikirleri. Fethullah Gülen'in üstadı ve izinden gittiği Said'e izafe edilen Emirdağ Lahikası'nda başına geldiğini ifade ettiği zehirlenmelerden kendisini Bahailerin zikirlerinin kurtardığını iddia ediyordu. Said'in kendisi de Bahailere katılmış ve Bahailerin Kitab-ün Nur'unda yer alan batıl inançlara kendince taklalar attırarak Risale-i Nur'ları piyasaya sürmüştü. Fethullah Gülen'in yazdım dediği ve sohbetlerinden derlendiği belirtilen Fasıldan Fasıla adlı kitabın 3. cildinin ön sözünün 1. bölümünde Gülen'in Allah'ın İslam'ı gelişmeler için Said-i Nursi'den sonra istihdam ettiği bir baban olduğu vurgusu yapılarak insanlar bir kere daha yanıltılıyordu. Profesör Ethem Ruhi Fığlalı tarafından kaleme alınan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayımlanan Babilik ve Bahailik adlı kitabın 47. sayfasında Bahaullah'ın hayatı başlığı altında asıl adı Mirza Hüseyin Ali olan Bahailerin şıhı hakkında şu bilgiler yer alıyordu. Mirza Hüseyin Ali 12 Kasım 1817 tarihinde Tahran'da doğmuştur. Babasının 7 çocuğundan ikincisiydi. Saraya mensup olmanın sağladığı imkanla çocukluğunda iyi bir öğrenim görmüştür. Ancak Bahailerce ümmi olduğunu ispat için bir mektep ve medreseye gitmemiş olduğu ama buna rağmen kelamcılarla alimlerle tartışacak ve onları şaşırtacak derecede hikmet ve ilimle donatılmış bulunduğu söylenir. Önceleri Bahailiğin yumuşak versiyonu olarak ortaya çıkan Nur Tarikatı'nın kılavuzu olan Ermeni Said'in de onayladığı hayat hikayesinde doğru dürüst okuma yazma bilmediği, buna rağmen yüzlerce ciltten, binlerce sayfadan oluşan din kitaplarını bir bakışta ezberlediği, devrinin din alimlerini tartışmalara davet ettiği, ancak kimsenin karşısına çıkmaya cesaret edemediği işleniyordu. Bahailerin lideri Mirza Hüseyin Ali, kardeşi Mirza Yahya en-Nuri'nin kendilerine saldırmasını, Bahailiğin reisliğini ele geçirmek istemesini şiddetle eleştiriyor. El-İkhan adlı kitabının 112 ve 113. sayfalarında müritlerinle onunla mücadele etmemeleri tavsiyelerinde bulunuyordu. Tanrı'nın sonsuz ilimlerine mâkez olan o zat ile mücadeleye girişmemelerini onlara tavsiye ederim. Bununla beraber bütün bu tavsiyelere rağmen lider geçinen tek gözlü bir şahsın bize karşı şiddetli bir karşı koymaya kalkıştığını görüyoruz. Mirza Ali 1850 yılında düşmanını tek gözlü olarak tanımlarken, her şeyi ondan kopyalayan Said de Atatürk hakkında tek gözlü deccal iftirasını atarak düşmanlığını sergiliyor, bu hainliği mahkeme kayıtlarına geçiyordu. Said de İslami ilimleri aynı Bahailer gibi mektep ve medrese görmeden kendi kendine öğrendiğini iddia ediyordu. Bahailerin Kitab-ın Nur'unu Nur Nisaleleri olarak devşirip yürüten Fethullah'ın kılavuzu Ermeni Said, yine Bahailerin Şıhı Mirza Ali'nin Kelimat-ı Meknune, yani Saklı Sözler adı yayınını da sözler olarak kendine mal ediyordu. Bahailerin merkezi Amerika'ydı. Chicago yakınlarındaki Wilmette şehrinde ilk Bahai mabedinin temel taşları konuyor, Bahailer başları her sıkışınca soluğu orada alıyorlardı. Aynı Fethullah'ın tehlike anında tüymek sünnettir prensibiyle sürekli olarak Amerika'ya sığınması gibi. Profesör Doktor Ethem Ruhi Fığlalı tarafından kaleme alınan, Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 1994 yılında yayımlanan Bâbâilik ve Bahailik adlı kitabın 92. sayfasında Bahailiğin yıkıcı yanı şöyle açıklanıyordu. Bahailik, İslamiyet'e karşı çevrilen tarihi entrikaların son merhalesini teşkil eder. Çünkü görüldüğü gibi o, yıkıcı batınilik hareketiyle başlamış, Siyonist ve Haçlı dünyanın, emperyalistlerin aleti olarak vazife görmüş ve görmektedir. Hatta Bahaullah'ın daha işin başında bir Rus casusunun nasıl aleti olduğu ve onların amaline hizmet ettiği ekteki belgede görülecektir. Neyse, biz yine dönelim dinler arası diyalog hikayesine. 1964 yılında 2. Vatikan Konsili esnasında Papa 6. Paul'un talimatıyla kurulan Hristiyan Olmayanlar Sekreteryası'nın 1973 yılında sekreterlik görevine getirilen Pietro Rossano, sekreteryanın yayın organı Bulletin'deki bir yazısında dinler arası diyaloğu şöyle anlatıyordu. Diyalogdan söz ettiğimizde açıktır ki bu faaliyeti kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilisenin bütün faaliyetleri üzerinde taşıdığı şeyleri, yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog kilisenin İncil'i yayma amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer alır. 1984 yılından beri Hristiyan Olmayanlar Sekreteryası'nın başkanlığını yapan Kardinal Francis Arinze, geçmişten bugüne gelinen noktayı şöyle özetliyordu. Papa 6. Paul'un vizyonu gerçekleşmektedir. Çünkü dinler arası diyalog, kilise misyonunun normal bir parçası olarak görülmektedir. Vatikan dinler arası diyalog, kilisenin insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır şeklinde açıklamalar yapıyor. Kilise bu açıklamaları yaparken gülen Vatikan'a Papa 2. Jean Paul'un ayağına gidiyor. Papalık misyonunun bir parçası olmaya geldik diyordu. İbrahimi dinlerde buluşma, üç büyük din gibi teklif ve tanımlar, bugünkü Hristiyanlık ve Yahudiliğin de bugünkü İncil ve Tevrat'ın da hak olduğu düşüncesini doğurarak, özellikle İslam'ın hayat sunan mesajından mahrum bırakılmış gençlerimizin Hristiyanlığa meyletmesine sebep oluyordu. Zaten diyalogdan beklenen murat buydu. Papalık misyonunun bir parçası olmaya geldik şeklindeki sözlerin altında yatan gerçek de böylece ortaya çıkıyordu. Dinler arası diyaloğun mimarlarına göre, diyaloğun bir raconu da benim dinim son dindir inancından vazgeçmekti. Her ne kadar racon böyleyse de Papa diyalogdan amaçlarının ne olduğunu açık ve net olarak her fırsatta ilan ediyordu. Papa Diyanet İşleri Başkanı M. Nuri Yılmaz ile görüşmesinin ardından 25 Haziran 2000 tarihinde San Pietro Kilisesi önünde pazar günleri düzenlenen ayinde hedeflerini bir kere daha duyuruyordu. Kilise ile diğer dinler arasındaki diyaloğa evet ama aynı zamanda tek kurtarıcının İsa olduğunu ilan etmek gerekiyor. Gülen ve cemaatinin bu açıklamaya desteği gecikmiyor. Aksiyon dergisi kapaktan İsa'nın geleceği müjdesini veriyor ve insanlık onu bekliyor diyordu. Gülen İbrahimi dinler diyerek Hristiyanların ve Yahudilerin de cennete gireceklerini söylüyordu. Oysa Hristiyanlığın temel inancı neydi? Teslis, baba, oğul, kutsal ruh. Hristiyanlar İsa'yı Tanrı, Tanrı ile eş, Tanrı'nın oğlu olarak kabul ediyorlardı. Peki İslam bu inanca nasıl bakıyor? İslam'a göre Allah'a şirk koşmak, dinden çıkmak demek, hele Allah'ın oğlu var demek, Allah tarafından lanetlenmek. Bu durumda dinler arası diyaloğun tek açıklaması uluslararası nitelikli dolandırıcılık. Pavlus ve dinler arası diyalog. Şimdi gelelim Gülen'in dinler arası diyalog dolandırıcılığının Hristiyan ayağına. Hristiyanlığın kurucusu Pavlus, Galatyalılara yazdığı ve İncil'in bölümleri olarak kabul edilen mektubunun 1. bölüm 8 ile 10. ayetlerinde, "Kaldı ki size müjdelediğimiz sevindirici haberle çelişkiye düşen bir haberi size kim bildirirse bildirsin, bu ister biz olalım, isterse gökten bir melek, lanete uğrasın. Daha önce söyledik, şimdi size yine söylüyorum. Almış olduğunuz haberle, müjdeyle çelişkiye düşen bir haberi size kim bildirirse lanetlensin." diyerek hayatındaki tek doğru bir işi yapmıştı. Pavlus bu sözleriyle günümüzün diyalogcularının, özellikle de Salyalı sümüklü hoca efendilerin sahtekarlıklarını yüzlerine vuruyordu. Öyle ya, kutsal kitaplarında böyle bir kesin hüküm bulunan ve böyle bir inanç taşıyan insanlar, Hazreti Muhammed'i kurtuluş için tek çare olarak gören, bu nedenle kendi inançları gereği lanetlenmiş olarak gördükleri insanlarla eşit şartlarda dinler arası diyaloğa girerler mi? Bırakın eşit şartları, hiçbir şekilde girmezler, giremezler. Bu durum her iki dinde de lanetlenme sebebi. Ne diyordu Fetoş'un eteklediği papa? Dinler arası diyaloğu evet ama tek kurtarıcı İsa. Yani sizin anlayacağınız, papanın söylediği bu cümleden çıkan sonuç Hazreti Muhammed'i unutun. Bu unutturma görevi de Fetoş'un. Ve Fethullah sahneye fırlıyor. Kelime-i Tevhid'in 2. bölümünü, yani Muhammed Allah'ın Resulüdür bölümünü, söylemeksizin sadece ilk bölümünü ikrar eden kimselere rahmet ve merhamet nazarıyla bakılmalıdır diyordu. İçinde zerre kadar Müslümanlık olan biri bilir ki, Muhammed Allah'ın Resulüdür bölümünü söylemeyen kişi asla Müslüman olamaz. Gülen İbrahim'i dinler ya da kitap ehli gibi sözlerin arkasına saklanarak, başka dinlere mensup insanlara rahmet dileyin gibi saçma sapan bir talepte de bulunuyordu. Allah katında din İslam'dır. Ali İmran 19 ayetini unutarak. Alın size İncil'in Yuhanna kısmından bir başka ayet. İsa'nın Mesih olduğunu inkar eden yalancı değilse yalancı kimdir? Babayı ve oğlu inkar eden Mesih karşıtıdır. Yuhanna'nın 1. mektubu 2. bölüm 18. ayet. İncil'in Yuhanna bölümünün 1, 9'a 11 ayetleri de diyalogçulara şamar gibiydi. Haddini aşıp Mesih'in öğretisine bağlı kalmayan hiç kimsede Tanrı yoktur. Bu öğretiye bağlı kalan da ise hem baba hem de oğlu vardır. Eğer biri size gelir de bu öğretiyi getirmezse kendisini evinize almayın, ona selam bile vermeyin. Çünkü böyle birine selam veren onun kötü işlerine ortak olur. Ne diyor Hristiyanlar ve onların kitapları İncil? Baba ve oğlu inkar edenler Mesih karşıtıdır. Başka? Mesih karşıtlarına selam bile vermeyin. Daha başka? İsa'dan başkasının insanlığı kurtaracağını söyleyenlere lanet olsun. Fethullah Gülen Papa ile buluştuğunda her Müslüman olanın yerine getirmesi gereken tebliğ görevini yerine getirmekten korkmuş ve bu ödevden kaçınmış. Papa'ya Kur'an-ı Kerim ve İslami objeler hediye edememişti. Papa ise Gülen'e Hristiyanlığın kurucusu Pavlus'un heykelini ve İncil'i vermiş, Gülen de bunları bağrına basmıştı. Hatta bağrına basmakla kalmamış, öyle bir yanıt vermişti ki bu yanıt maskeleri düşüren cinsindendi. en aciz ve naciz bir şekilde hizmetinize geldik. Başka? Misyonunuzun bir parçası olmaya geldik. Siz hala Fethullah Gülen'in Müslüman olduğuna mı inanıyorsunuz? Papalığın en önemli misyonunun yardımcısı olmak idealiyle papanın ayağına giden adamın Müslümanlığına aklı başında olan biri inanabilir mi? Okyanus ötesindeki Müslümanlar arasına papalığın Truva atı olarak sokulan Hoca Efendi maskeli, hınıklı hainin Ermeni kökenli babası onun için şöyle demiyor muydu? Öyle bir evlat yetiştiriyorum ki bunları kendi dinleriyle vuracak. Yine ilk defa 1962'de toplanan, ikinci ve üçüncü oturumu 6 Ağustos 1964'te yapılan ikinci Vatikan Konsili'nin bu iki oturumu arasında Papa 6. Paul'ün temel konusu diyalog olan Ecclesiam Suam isimli genelgesinden sonra aynı çizgiyi takip eden Papa 2. John Paul'ün 1991 yılında ilan ettiği Redemptoris Missio yani kurtarıcı misyon isimli genelgesinde şöyle diyordu. Dinler arası diyalog, kilisenin bütün insanları kiliseye döndürme amaçlı misyonunun bir parçasıdır. Bu misyon aslında Mesih'i ve İncil'i bilmeyenlere ve diğer dinlere mensup olanlara yöneliktir. Tanrı Mesih vasıtasıyla bütün insanları kendine çağırmakta, vahyinin ve sevgisinin mükemmelliğini onlarla paylaşmak istemektedir. Bu açıklamalar yapılırken kurtuluşun Mesih'ten geldiği ve diyaloğun evangelizasyondan yani misyondan ayrılmadığı gerçeği göz ardı edilmemiştir. Peki Vatikan'ın dinler arası diyalogdaki amaçları bu denli açıkken bizim haçlarını koynunda taşıyan papazlar nasıl hala diyalogdan bahsedebiliyor? Hadi papazlar ve onların haçlarını koyunlarında taşıyan beslemeleri bahsedebiliyor. Ya bu yalanları bile bile yutanlar? Ne karşılığı bu ihanetlere ortak oluyorlar? Sahi ne? 1964 yılında 2. Vatikan Konsili esnasında Papa 6. Paul'ün talimatıyla kurulan Hristiyan Olmayanlar Sekreteryası'nın 1973 yılında sekreterlik görevine getirilen Pietro Rossano, sekreteryanın yayın organı Bulletin'deki bir yazısında yine aynı amaçtan kıl payı sapmadan şunları belirtiyordu. Diyalogdan söz ettiğimizde ne açıktır ki bu faaliyeti kilise şartları çerçevesinde misyoner ve İncil'i öğreten bir cemaat olarak yapıyoruz. Kilisenin bütün faaliyetleri üzerinde taşıdığı şeyleri yani Mesih'in sevgisini ve Mesih'in sözlerini nakletmeye yöneliktir. Bu sebeple diyalog kilisenin İncil'i yayma amaçlı misyonunun çerçevesi içinde yer alır. 1984 yılından beri Hristiyan Olmayanlar Sekreteryası'nın başkanlığını yapan Kardinal Francis Arinze ise geçmişten bugüne gelinen noktayı anlatırken şunları açıklıyordu. Papa 6. Paul'ün vizyonu gerçekleşmektedir. Çünkü dinler arası diyalog kilise misyonunun normal bir parçası olarak görülmektedir. Peki Fethullah Gülen Papa ve kilisenin bu misyonu hakkında ne söylüyordu? Papa'ya sunduğu 9 Şubat 1998 tarihli mektubunda Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan dinler arası diyalog için Papalık Konseyi PCI'de misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. Başka? En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için geldik. Papa'ya bu şekilde mektup sunan, onun önünde bu denli eğik duran, ona biat eden, Hristiyanlığın en kutsal davasına hizmeti en önemli görev sayan birinden, İslam dini için en ufak bir şey beklemek sanırım hıyarlığın varacağı son istasyon olacaktır. Bugün Batı yani Amerika, Avrupa ve misyonerleri sürekli kutsayan Fethullah ve Avenesi, bakın dün onlar için nasıl veryansın ediyorlardı. Fethullah Günler Baharı Soluklarken adlı kitabında Batı'yı kanlı kabus olarak niteliyor, Batı'nın insani değerler, ahlak ve fazilette hep geri kaldığını anlatıyordu. Başka? Papazların kin, nefret ve düşmanca gayretleriyle batılı insan, Müslümanları birer gul yabani, Müslüman idarecileri de adeta birer Neron gibi görmeye başladı, şeklinde yakınıyor ve batının medeniyet ve demokrasi havariliğinin bir aldatmaca olduğunu vurguluyordu. Ve şöyle devam ediyordu Fethullah. Batı, medeniyet ve insanlık adına ne kadar iddialı olursa olsun, biz onu güçlü olduğu hemen her devirde gayet zalim ve hunhar, zayıf düştüğü zamanlarda da başkalarının ayağını öpecek kadar zelil ve sefil olarak biliyoruz. Fethullah Gülen bir zamanlar saf ve temiz insanlarımızı yanına çekmenin yolunu Vatikan'a sövmekte görüyor. Akıtılan Müslüman kanlarının baş sorumlusu olarak Vatikan'ı gösteriyor ve yine aynı Vatikan'ı kobra yuvası olarak tanımlıyordu. Haydi gelin hep beraber okuyalım. Bugüne kadar dünyanın dört bir yanında bütün vahşet tablolarının arkasında maalesef iştiyak vardır, misyoner teşkilatı vardır, Vatikan vardır. Kobra yuvası, Saraybosna'da akan kanın arkasında Vatikan vardır, Keşmir'de akan kanların arkasında Vatikan vardır. Neymiş? Fethullah'a göre başta Müslümanlarınki olmak üzere akan kanların mesulü Vatikan ve misyoner teşkilatlarıymış. Gülen Fasıldan Fasıla adlı kitabının birinci baskı birinci cildinde Batı'nın çöküşü başlığı altında Amerika ve Avrupa'nın Batı'yı temsil ettiğini anlatıyordu. Batı'nın bizleri hiçbir zaman sevip kabul etmediğini, bizleri ezmek için her türlü entrikalar çevirdiğini, ülkemizde mezhep kışkırtıcılığı yaptığını, ülkemize misyonerler göndererek insanlarımızı Hristiyan yapmak amacıyla bir kısım insanları satın alacağını söylüyordu. Sadece o kadar mı? Ne gezer? Bakın, Batı yani Amerika ve Avrupa ne büyük katil, ne büyük entrikacı, ne büyük canavarmış. Hadi gelin Fethullah'ı izlemeye devam edelim. Oysa ki Batı bizi hiçbir zaman sevip kabullenmedi. O güçlü olduğumuz zaman tabassus, riya ve entrikalarla güçlendiği dönemlerde de bizi ezerek ve inleterek hep kendi hedeflerini takip etti. Tabii bu hedeflerin başında da İslam'ın sesini kesmek geliyordu. Mezhep mülahazasıyla kıyam edenler onun tahrikiyle kıyam ediyordu. Irkçılık düşüncesiyle baş kaldıranların arkasında da o vardı. Defaatle ülkemizi dört bir yandan sarıp tehdit eden aynı dünya, binlerce masum çocuğu, talihsiz genci, bedbaht ihtiyarı kendi topraklarında cellatlar gibi boğazlayanlar da aynı kanlı ellerdi. Evet. O elleri, şeytanları bile ürkütecek cinayetleri alkışlayanlar. Bugünlerde Amerika'ya sığınan Fethullah Gülen, Batı yani Amerika ve Avrupa hakkında vitesten 60 anlatıyordu. Onlar da Ermeni'ye çanak tutup Güneydoğu'daki eşkıyaya yeşil ışık yakanlar.
18. Hayrımın sonu, sayfa 199.